Ayrım 8. Abdullah Öcalan'ı nasıl sorguladım? H. Atilla Uğur. Sayfa 103. Beklenen karar. 29 Haziran 1999 günü duruşmalar kararla sona erdi. Abdullah Öcalan'ın yargılanması 9 celse sürmüştü. Salon tamamen doluydu. Nefesler tutulmuş, mahkeme başkanı Turgut Bey'in kararı açıklaması bekleniyordu. Turgut Bey konuştu. Kurduğu silahlı terör örgütü PKK'yı, aldığı kararlar, verdiği emir ve talimatlarla sevk ve idare ederek, devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını, devletin idaresinden ayırmaya matuf eylemleri gerçekleştirdiği sabit görüldüğünden, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre ölüm cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eylemlerinin yoğunluğu ve sürekliliği, bebek, çocuk, kadın, ihtiyar ayrımı gözetilmeden binlerce masum insanın öldürülmüş olması, amaç suç işlenen vasıta suçlardan yüzlercesinin ölüm cezasını gerektirmesi, bu eylemlerin ülke için ciddi, yakın ve büyük tehlike teşkil etmesi, ceza adaletinin sağlanması, hak ve menfaat kuralları göz önünde tutularak, sanık hakkında takdiren Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına. İstiklal Marşı. Turgut Bey, idam kararından sonra gelenek olan kalem kırma olayını gerçekleştirmedi. Kararın okunması bittikten sonra salon ana baba gününe döndü. Alkışlar, bravolar gırla gidiyordu. 5-10 saniye sonra müdahil avukatlar ve şehit yakınları boğazlarını yırtarcasına İstiklal Marşımızı söylemeye başladılar. Apo'nun çıkış kapısı açıldı, dışarı alınmadan önce el sallayarak avukatlarını ve basın mensuplarını selamladı. Mahkeme kısa sürede sonuçlanmış ve terör örgütünün başı Abdullah Öcalan idama çarptırılmıştı. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 59, cezanın hafifletilmesi hususunu kapsamaktadır. Mahkeme cezasının hafifletilmesine yer olmadığına hükmetmiştir. Yine görüşme istiyor. Nihayet duruşma koşuşturması bitmiş, İmralı Adası ve bizler biraz nefes almıştık. 2 gün sonra cezaevi müdürü Apo'nun benimle görüşmek için yazılı talepte bulunduğunu söyledi. Gittim. Sakindi. Böyle bir karar verileceği aşikardı, dedi. Zaten başka bir sonuçta beklenemezdi, diye ekledi. Sonra şöyle devam etti. Şimdi artık benim devletime hizmet için neler yapabileceğimi konuşmalıyız. Bazı hususları size tek tek anlatmak istiyorum. Boş yere akıtılan kanların, çekilen çilelerin artık son bulması lazım. Bakın, tarih boyunca Kürtlerle hep oynanmıştır. Mesela Şeyh Said hadisesinin altında İngiliz vardır. Hem kışkırtma hem de maddi anlamda her türlü desteği vermiştir. Şeyh Said kendisi zaten büyük bir zengindi, toprak ağasıydı. Aslen Palulu'ydu ama Hınıs'ta oturuyordu. Binlerce davarı vardı. Ticareti iyiydi. Ne oldu? Gel dediler, Kürdistan'ı kurup seni de kral yapalım. Hırsa kapıldı. Tabii İstanbul'daki Vanlı Seyit Abdülkadir de İngilizlerle beraber bu işin mimarlarındandı. Önce Kürtçü değilim, şeriat elden gidiyor diye baş kaldırıyorum dedi. Sonra Kürtçü oldu. Yani tutarsızdı. Netice bir sürü ölüm ve acı. Daha önce de söylediğim gibi şiddet zaman zaman aşırı olsa da genç cumhuriyet kendini korumuştur, dedi. Ben konuşup araya girmeyince o devam etti. Bakınız, Dersim Seyit Rıza olayı. Seyit Rıza ve aşiretini Maraba köylüyü ayağa kaldıran ve maddi destekte bulunan Fransızlardı. Neden? Çünkü o tarihte Hatay problemi var. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyorlar ve Dersim aşiretlerini başına bela ediyorlar. Altına imza atarım. Devam etti. Seyit Rıza ve yandaşı aşiretlerinin derebeyliği cumhuriyetle sıkıntıya girmişti. Bundan dolayı çok rahatsızdılar. Yöreye yollar ve okullar yapılmasını istemediler. Bir kıvılcıma bakıyordu ve oldu. Yine binlerce insan telef edildi, binlerce aile perişan oldu. Yani hep kendi insanımız zarar gördü. Apo dedim, şu ana kadar söylediklerinin altına insanın imza atası geliyor. Senin bu doğruları bilirken kanlı bir terör örgütüyle kendi ülkene zarar vermek istemen aslında anlaşılır gibi değil, diye devam ettim. Apo, haklısınız ama ben hiçbir zaman böyle olmasını istemedim. Olaylar zamanla benim kontrolümden çıktı ve bugünlere geldi, dedi ve ekledi. Bize kendi çıkarları için destek veren ülkeleri de size açıklamıştım, dedi. Her yerde sıkıştılar. Ülkemiz genelinde hemen her yerde PKK terör örgütü köşeye sıkışmış duruma gelmişti. Gruplardan kaçıp teslim olanların sayısı birdenbire artmıştı. Artık münferit kendini yakma hadiselerinin dışında eylem haberi de gelmiyordu. Ama bu geçici bir rahatlıktı. Önemli olan silahların ortadan kalkmasıydı. Vatanımız topraklarında artık silahlı terör tehdidi olmamalıydı. Madem ki örgütün idama hüküm giymiş elebaşı gönüllü olarak bunun gerçekleşmesine yardım etmek istiyordu, o halde bu olmalıydı. Bu arada hükümet de adına pişmanlık yasası denilen bir çalışma yürütüyordu. Terör örgütü mensupları bu yasa sayesinde silahlarından arınıp gelecekler ve bu düzenlemeden faydalanacaklardı. Bu süreç ve yapılacaklar bana çok da kolay görünmüyordu. Neticede Batı ve diğer ülkeler Türkiye'nin böyle bir beladan kurtulmasını, bu işten sıyrılmasını kolay kolay kabul etmezler diye düşünüyordum. Aldığım tüm bilgileri ilgili makama kripto ile iletiyordum. Mustafa Kemal'i anlatmak. Apo görüşmelerimizde Atatürk'ün yaptıklarına sürekli atıfta bulunuyor, Ulu Önder'den büyük saygıyla söz ediyordu. Biz Kürtlere o bölgelere Mustafa Kemal'i anlatmadık, öğretmedik. Bize onu hep düşman olarak gösterdiler. Oysa Kürtlerin Cumhuriyet'in kuruluşundaki rolünü Atatürk çok güzel belirlemişti. Önce yöre insanının Mustafa Kemal'i anlamasını sağlamak, düşman olarak görmekten vazgeçmesini temin etmek lazım, dedi. Ben bu konuda büyük yanılgı içindesin, dedim ve devam ettim. Mustafa Kemal ve onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni düşman olarak gören Kürt kökenli kardeşlerimiz değildir. Senin başında olduğun oluşum gibi bölücü örgütler, irticai örgütlerdir. Onlar Mustafa Kemal'in ve rejiminin düşmanıdırlar. Burada Kürt vatandaşlarımızın adına konuşma yanlışlığına düşmemelisin, dedim. Silahlı mücadeleye son. Sıcak bir günün öğleden sonrasında mülakata devam ederken çok önemli bulduğum bir hususu açıklamak istiyorum, dedi. Devam etti. Aslında ben 1993'ten beri PKK'ya karşı savaşıyorum. İstenilen çizgiye gelmeyen, gelemeyen PKK ile mücadele ediyorum. Şemdin'i, Şahin'i, şusu, busu kendilerini aşamamış bir sürü adamla savaştım. Bölgede bizzat bulunmadığım için her şeylerini denetlemek, kontrol etmek elbette mümkün olmuyordu. Bu yüzden istenmeyen ve aslında benim arzu etmediğim bir sürü acı olay meydana geldi. Tabii bunda örgüt büyüdükçe kontrolünün zorlaşması da etkili oldu. Ben hiçbir zaman bu kadar kan dökülmesini istemedim ve belli bir süreçten sonra bunlara engel olmaya da çalıştım ama yeterince başarı sağlayamadım. Ben şimdi şiddetin durması açısından bir fırsat yakaladığımızı düşünüyorum ve bana imkan verirseniz bunu başaracağımı biliyorum. Burada araya girdim. Bak Apo, Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu ya da bu şekilde bu terör belasından vatandaşını kurtaracaktır. Bugüne kadar birçok bedel ödenmiştir. Tarihte de böyledir. Ama önemli olan insanlarımız zarar görmeden bu işi halletmektir. Zaten bu hususta devletin bütün birimleri ellerinden gelen her şeyi ve gerekli çalışmaları yapmaktadır. Şiddetin durması, halkın güvenliğinin sağlanması esastır. Ama bunun için yasa dışı bir terör örgütüyle masaya oturacak da değiliz. Böyle bir girişim, binlerce şehit ailesinin, binlerce gazinin haklarını hiçe saymaktır. Şehitlerin kemiklerini sızlatmaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hakaret ve saldırıdır. Bunları söylememin amacı, bu mülakatlar tamamen senin talebin üzerine ve karşılığında şu olacak, bu olacak pazarlığı olmadan gerçekleşmiştir. Sen, şiddetin durmasını sağlayacağım, kendim için bir şey istemiyorum, diyorsun. 16 Şubat'tan beri hep bunu söyledin, öyle değil mi? Dedim. Apo, kesinlikle doğru, diye cevap verdi ve devam etti. Ben daha önce size söylemiştim, örgüt bana bağlıdır ve beni dinler. Bunu sizlere ispat edebilmem için imkan tanımalısınız, dedi. Ben, Apo, dedim. Öncelikle şunu açıkça söylemeliyim ki, daha önce senin ateşkes şeklinde nitelediğin durum kabul edilebilir bir şey değildir. Ateşkes, iki devlet arasında yaşanan bir sıcak savaş sırasında varılan antlaşma gereği uygulanan taktik bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir terör örgütüyle karşılıklı ateşkes ilan etmesi akla mantığa aykırıdır. Onun için kanı durdurma çaresi olarak sakın ateşkes ilan edelim, siz de operasyon yapmayın gibi şeyler söyleme. Söylediklerimi anlıyorsun, değil mi? Apo cevap verdi. Elbette, zaten gelmek istediğim nokta budur. Daha ilk gün devletimin hizmetindeyim derken, kastettiğim bu işin bitirilmesi doğrultusunda ciddi adımlar atmamızdır. Türkiye'yi yönetenlerin ellerini güçlendirmek ve af gibi konularda hazırlık yapabilmelerini sağlamak için ben öncelikle silahlı mücadeleye son verme ilanı yapmak istiyorum. Bunu avukatlarım aracılığıyla izin verilirse gönderebilirim, dedi. Ben senin avukatlarla yapacağın görüşmeler ve söyleyeceklerin bizim dışımızdadır. Avukatlarına ne istersen söylersin. Önemli olan sonuçtur. Ayrıca silahlı mücadeleye son verme ilanı elbette önemlidir. Ama daha önce de söylediğim gibi biz bunu yapıyoruz, devlet de bunu yapsın şeklinde bir düşüncen olmasın. Devlet, ülke topraklarında tehdit olan her türlü silahlı terörist unsura karşı dün olduğu gibi bugünden sonra da yasalar çerçevesinde mücadele edecektir, dedim. Apo, 1,5 litrelik pet şişeden bir yudum su içtikten sonra, sizden tek talebim bunları yapabilmek için bana imkan sağlamanız ve devletin bu insanlar için bir hukuki süreç hazırlamasıdır, dedi ve ekledi. Ben başkanlık konseyine silahlı mücadeleye son verilmesi konusunda talimat vereceğim. Müthiş öneri. Aynı günün akşamında yardımcım koşarak geldi ve Apo acilen görüşmek istiyormuş, dedi. Daha 1-2 saat önce konuştuğumuz için önemli olabileceğini düşünerek tamam, dedim. 20 dakika sonra yanına gittiğimde beni ayakta bekliyordu. Hemen söze girdi. Siz çıktıktan sonra aklıma önemli olarak düşündüğüm bir husus geldi. Çünkü ben sizi konuya uzmanca yaklaşan, ciddi devlet anlayışı sahibi ve pratik zekalı bir kişi olarak görüyorum, dedi. Ben, Apo, benim kişiliğimle ilgili değerlendirme bizim konumuz değil. Sen kafandakini söyle, dedim. Devam etti. Daha önce size söylemiştim. Talabani ve Barzani'nin maşa olduklarını, Türkiye'ye dost görünseler bile asla güvenilir olmadıklarını. Şimdi benim durumumdan sonra Amerika'nın en büyük yatırımı bunlara olacak ve Türkiye için tehdit bana göre daha da büyüyecektir. Bunların oyunlarını boşa çıkarmak için ben hizmete hazırım. Örgütü sizin uygun göreceğiniz şekilde bunların üzerine yöneltebilirim. Tabii bunun için imkan vermelisiniz. Apo'nun yine cinliği tutmuştu. Başında olduğu terör örgütünü sözde Türkiye için kullanacak, böylece kendi aklınca devletle anlaşmış olacaktı. Böyle bir görüntü verdiğinde PKK terör örgütü adeta yasallaşacaktı. Apo'ya şunları söyledim. Biraz önce söylediklerin buraya geldiğinden beri takındığın tavır ve davranışlarla tamamen çelişiyor. Sana daha önce defalarca söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne seninle ne de terör örgütüyle muhatap değildir. Anlaşma veya pazarlık olarak algılanabilecek bir uygulama asla olamaz, bunu kafandan çıkar. Sen talep ettin, hizmet etmek istiyorum diye. Bu görüşmelerimiz ve olacaklar bu çerçevededir. Başka türlüsü verdiğimiz binlerce şehide, kahraman gazilerimize büyük hakaret olur. Sakın unutma. Apo bir müddet sustu. Sonra, ben hiçbir beklentim olmadan devlete faydalı olabilirim düşüncesiyle bunları söyledim. Ama şimdi sizin söylediklerinizden bunun yanlış algılanabileceğini çıkardım. Haklısınız. Sadece bir düşünceydi, dedi. Sonraki yıllarda ve şimdi 2011, Apo'nun kendisiyle görüşmeye gelenler karşısında ne tür senaryolar uyguladığını, yeri ve zamanı geldiğinde nasıl oyun oynadığını çok iyi anlıyorum. Apo'ya elini veren kolunu mutlaka kaptırır. Koldan sonra vücudun tamamının da garantisi yoktur. Türkiye'yi terk ediyorlar. Terör örgütü içindeki huzursuzluk devam ediyordu. Apo'nun silahlı mücadele yok, Türkiye'yi terk edin talimatı üst düzey teröristler arasında sert tartışma ve çekişmelerin yaşanmasına sebep olmuştu. Ama neticede Apo söylemişti, onlar da yapacaklardı. Zaten o güne kadar hep öyle olmamış mıydı? Apo'nun verdiği bazı talimatlar akla, vicdana ve mantığa aykırı olduğu halde körü körüne uygulanmıştı. Şimdi de aynen böyle olacaktı. Konu ne olursa olsun uygulanacaktı. Silahlı mücadeleye son ilanı kamuoyuna yansıdı. Türkiye topraklarında bulunan silahlı teröristlerden bir kısmı gruplarından kaçarak teslim oluyor, bir kısmı silahını bırakıp veya gömüp ulaşabilirse anasının babasının yanına koşuyor, halkın arasına kaynayıp gidiyordu. Diğerleri ise örgütte geçmişten gelen tehdit, baskı ve kaçanı vur zihniyeti sebebiyle ve panik halinde Türkiye'yi terk etmeye çalışıyordu. Panik halinde ülke dışına giden teröristler zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya da giriyorlar ve çok miktarda kayıp veriyorlardı. Halen Kandil'deki PKK terör örgütünün başında bulunan Cemal Kot Murat Karayılan bir açıklamasında 1 Eylül 1999'da geri çekilme kararını tüm güçlere telsizden bizzat ben bir değerlendirme konuşmasıyla birlikte ilettim. Çok geçmeden 2 hafta sonra geri çekilmede müthiş bir dağınıklık ve panik havasının egemen olduğunu biliyoruz. Kısacası geri çekilmenin düzenlemesi, planlamasının iyi yapılamaması nedeniyle bu süreçte büyük darbeler alınmıştır. 200'ün üzerinde kayıp vardır, demiştir. Örgütte çözülme. Bu dağınıklık ve kayıp vermeleri yaşayan PKK'da çatlak seslerinde en üst perdeden çıktığı bir döneme girilmişti. Sözde yöneticilerden bazıları APO'yu devletin emrine girdi, ihanet etti diye suçluyorlardı. Aslında en çok kızdıkları konu APO'nun mahkeme sürecindeki tavrıydı. Bir türlü hazmedememişlerdi. Yani APO'nun bu tavrını ihanet ve teslimiyetçilik olarak yorumluyorlardı. Gerçek olansa PKK'nın çok büyük bir travma içinde olduğuydu. Ülkede huzur. Yaklaşık 15 yıldır terör belasından kan ağlayan, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde yaşayan insanlarımız, eylemlerin durma noktasına gelmesiyle iyice rahatlamış, yıllardır terör korkusundan yapamadığı şeyleri yapar duruma gelmişti. Örneğin, insanlar Tunceli'de, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da geceleri dışarı çıkmaya, ailesiyle piknik yapmaya, dükkanın kepengini ancak kendi istediği zaman kapatmaya başlamıştı. Sonrası. Böyle bir ortam yakalanmışken ve geçmişteki acı tecrübeler önümüzde dururken ne yazık ki sonraki yıllarda kararlılığımızı sürdüremedik. Belki de sürdürmedik. Türkiye'nin PKK teröründen kafasını kaldırıp rahatlaması ne Amerika'nın ne de Avrupa'nın işine gelmezdi. Mutlaka biz hep sorunlarla boğuşan, enerjimizin büyük çoğunluğunu buna ayıran bir konumda olmalıydık. Bunu sağlayabilmek için çok fazla zorlandıklarını söylemek gerçekçi olmaz. Zira Soros tipi fonlardan beslenen dönek aydın ve gazetecilerimiz, aynı unvanlara sahip akademisyen ve politikacılarımız vardı. El birliğiyle PKK'yı yeniden ayağa kaldırdılar. İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yatan terörist başını kendisiyle pazarlığa oturulan lider durumuna getirdiler. Onlar bunu yaparken sorgu arasında APO'nun söylediği bir şey aklıma geldi. Çay içerken ve değişik konuları konuşurken dedi ki, Genelkurmay yani ordu beni düşman görmese, yani karşımda olmasa, ben sizin siyasetçilerinizi de, aydınlarınız da, basınınız da ikna ederim. Aslında demek istediği şuydu, Türk Silahlı Kuvvetleri bana engel olmasa, ben diğer karşıma çıkanları yerim. O zaman gülüp geçmiştim. Ama şimdi gelinen durumu görünce daha iyi anlıyorum. 8. ayrımın sonu, sayfa 114.